Ayrım 12. Regan'ın Köpekleri. Herring Mankell. Sayfa 161. Mourniers gittikten sonra 2 saat boyunca Zitz tüm raporları İngilizceye çevirdi. Wallander Liepa'nın cesedinin flu fotoğraflarını inceledi ama içinden bir ses orada eksik bir şeylerin olduğunu söylüyordu. Başka bir işle uğraşırken daha iyi düşüneceğini bildiğinden çavuşa kendisini uzun ve yün içlik satın alabileceği bir dükkana götürmesini söyledi. Çavuş onun bu isteğine hiç şaşırmamıştı. Wallander içinde bulunduğu durumun saçmalığının farkındaydı. Polis eşliğinde içlik almaya gidiyordu. Dükkanda tüm konuşmaları Zitz yapmış ve Wallander'e parayı ödemeden içlikleri denemesi için ısrar etmişti. 2 adet içlik satın almıştı ve satıcı içlikleri kahverengi bir kese kağıdına koymuş, ağzını iple bağlamıştı. Dükkandan çıktıklarında Wallander bir yerde yemek yemelerini önerdi. Letonya Oteli'nde yemeyelim dedi Wallander. Onun dışında her yer olur. Çavuş Zitz ana caddeden saparak kentin tarihi bölgesine doğru sürdü arabayı. Wallander buraya tek başına gelse asla geri dönemeyeceğini hissediyordu. Kentin tarihi yerleri de emniyetteki gibi labirente benziyordu. Sigulda restoranının önünde durdular. Wallander omlet yedi, çavuş da çorba içti. Sigara dumanından göz gözü görmüyordu. İçeriye girdiklerinde restoran doluydu. Çavuş şef garsona kendilerine bir masa vermesini söylemişti. Böyle bir şeyi İsveç'te asla yapamazsın dedi Wallander yemeklerini yerken. Yani polisin kalabalık bir restorana girip masa verilmesini emretmesini demek istiyorum. Burada her şey farklı diye karşılık verdi çavuş Zitz sıradan bir sesle. Halk polisle iyi geçinmek ister. Wallander sinirlendiğini hissediyordu. Çavuş Zitz'in bu şekilde kibirli davranması sinirine dokunuyordu. Bir dahaki sefere herkes gibi davranmak istiyorum. Başkalarının sırasını almak istemiyorum dedi. Çavuş ona hayretle baktı. O zaman hiçbir şekilde yemek yiyemeyiz. Letonya Oteli'nin restoranı her zaman boş dedi Wallander öfke dolu bir sesle. Saat 2'de emniyete geri döndüler. Yemek boyunca Wallander bir daha hiç konuşmamış ve Zitz'in çevirdiği rapordaki eksiklikleri bulmaya çalışıp durmuştu. Sonunda her şeyin kusursuz bir şekilde sunulmasından kaygılanıp şaşırdığını fark etmişti. Raporlar sanki sorulara hiç yer bırakmayacak şekilde hazırlanmıştı. Şimdilik bununla yetinmek zorundaydı. Ayrıca düşüncelerinin doğru olup olmadığından da emin değildi. Belki de ortada hiçbir sorun yokken sorun yaratmaya çalışıyordu. Mourniers odasında yoktu ve Albay Putnis de hala sorgudaydı. Çavuş Wallander'i odasında yalnız bırakarak Bayipa Liepa'yı almaya gitti. Odasının dinlenip dinlenmediğinden ya da kendisini sorgulama odasındaki gibi çift aynalı bir ortamda izleyen olup olmadığından emin değildi. Bunu anlamak istercesine pantolonunu çıkararak satın aldığı içliklerden birini giydi. Kapısı vurulduğunda içliğin bacaklarını kaşındırdığını fark etmişti. ''Girin'' diye bağırdı ve çavuşla Bay Baliyepa içeri girdiler. ''Ben Bay Akers değilim. Bay Akers adında biri yok. Zaten sizinle bu konuyu konuşmak istiyordum.'' ''Binbaşı Liepa'nın eşi İngilizce biliyor mu?'' Zitz evet anlamında başını salladı. ''O zaman bizi yalnız bırak.'' Kendini hazırlamaya çalışmıştı. ''Söyleyeceklerimin ve davranışlarımın izlenebileceğini aklımdan hiç çıkarmamalıyım.'' ''Bırak birbirimize not yazmayı parmağımızı dudaklarımıza bile götürmemeliyiz.'' Ama öte yandan da Bay Paliyepa, Bay Akers'ın hala var olduğunu bir şekilde anlamalı. Genç kadının üstünde koyu renk bir palto ile kürk şapka vardı. Günün erken saatlerinin tersine şimdi gözlük takmıştı. Şapkasını çıkararak koyu saçlarını salladı. ''Lütfen oturun Bayan Liepa'' dedi Wallander. Genç kadın bir işaret vermek istercesine çabucacık gülümsedi. Wallander onun durumu hiç şaşırmadan kabullendiğini, sanki bundan daha doğal bir şey olamayacağını düşündüğünü fark etti. Yanıtlarını bildiği soruları sorması gerektiğinin farkındaydı. Belki de genç kadın vereceği yanıtlar aracılığıyla ona bir mesaj iletebilirdi. Genç kadına içtenlikle başsağlığı diledi. Birilerinin tüm konuşmaları dinleyebileceğini aklından hiç çıkarmayarak içinde bulundukları koşullara uygun olarak ona bazı sorular sordu. ''Binbaşı Liepa'yla ne kadar zamandan beri evliydiniz?'' 8 yıldan beri. Doğru anlamışsam çocuğunuz yok değil mi? Bir süre beklemek istemiştik. Ben de çalışıyorum. Mesleğiniz ne? Mühendisim ama son birkaç yıldan beri yalnızca çeviri yapıyorum. Bilimsel içerikli çeviriler. Ara sıra da teknik üniversitenin çevirilerini yapıyorum. Odama kahvaltı getirmeyi nasıl becerdin diye geçirdiği içinden Wallander. Letonya otelinde kiminle bağlantım var? Bu düşüncelerinden tedirgin olup bir sonraki sorusunu sordu. Ve çocuk sahibi olmanın mesleğinizi engelleyeceğini düşündünüz öyle mi? Bu soruyu sorar sormaz da pişman oldu. Bu özel bir meseleydi ve konuyla alakası yoktu. Yanıtı beklemeden özür dileyerek bir sonraki sorusuna geçti. Bayan Liepa dedi, çok kaygılı olmalısınız. Kocanızın başına neler geldiğini merak ediyor olmalısınız. Polisin sizinle yaptığı görüşmenin çevirisini okudum. Hiçbir şey bilmediğinizi, olanları anlayamadığınızı ve kocanızı neden öldürdüklerini bilmediğinizi söylemişsiniz. Hiç kimse sizin kadar kocanızın katillerinin yakalanmasını isteyemez. Bunun için kocanızın İsveç'ten döndüğü gün neler olduğunu bir kez daha düşünmenizi istiyorum sizden. Kocanızın öldürüldüğünü duyduğunuzda yaşadığınız şoktan ötürü gözden kaçırdığınız bazı şeyler olabilir. Genç kadının yanıtı Wallander'e ilk şifreli mesajı verdi. Hayır dedi, hiçbir şeyi unutmadım, hiçbir şeyi. Bay Akers, bu beklenmeyen bir şey olmadığından şokta değildim. Korktuğumuz başımıza gelmişti. Peki, belki daha önceki günlerde diye sordu Wallander. Sorularını artık daha dikkatli sorması ve genç kadını zora sokmaması gerekiyordu. Kocam işinden pek söz etmezdi dedi Bay Paliyepa. Polis memuru olduktan sonra sessizlik yeminini bozmadı hiç. Ben ahlaki değerleri çok yüksek olan bir adamla evliydim. Elbette diye geçirdiği içinden Wallander. Zaten onu öldüren de bu değerleriydi. Binbaşı Liepa hakkında aynı izlenimi edindim dedi. Hem de İsveç'te yalnızca birkaç gün görüşmemize rağmen. Şimdi onun yanında olduğunu anlamış mıdır? Bu nedenle mi bir kez daha görmek istemişti? Hiçbir anlamı olmayan sorular sormak için. Bir kez daha genç kadından olayları yeniden düşünmesini rica etti. Wallander artık görüşmeyi bitirme zamanı geldiğine karar verinceye dek birçok soru sorup yanıtlarını aldı. Çavuş Zitz'in büyük olasılıkla kapının önünde durduğunu düşünerek zili çaldı ve sonra da ayağa kalkarak genç kadının elini sıktı. ''Benim Riga'ya geleceğimi nasıl öğrendin?'' dedi içinden. ''Mutlaka biri haber vermiş olmalı. Karşılaşmamızı isteyen biri var. Küçük bir İsveç kasabasında yaşayan bir polisin sana yardımcı olabileceğini sen mi düşündün yoksa?'' Çavuş baybaya dışarıya kadar eşlik etti. Wallander camları kirli pencerenin önünde durarak avluya baktı. Sulu kar yağıyordu. Kiliselerin kuleleriyle bir iki yüksek bina görünüyordu. Ortada somut bir neden yok. Yani kendini düşlere kaptırmış gibi bir duygu hissetti. Ön yargılı davranarak diktatörlükle yönetilen Doğu bloku ülkelerinde yöneticilerin vatandaşlarını ezdiklerine, birbirlerine karşı kışkırttıklarına ve sürekli komplo teorileri ürettiklerine inanmıştı. Murniers de Putlis'e neden güvenmiyordu? Güvenini sarsacak ne yapmışlardı? Öte yandan Bayipa Liepa'nın otel odasına kat görevlisi gibi gelmesi kuşkularında haklı olduğunu da kanıtlamıyor muydu? Kapının vurulmasıyla düşüncelerinden sıyrıldı. Albay Putnis gelmişti, yorgun görünüyordu. Kendini zorlayarak Wallander'e gülümsedi. Şüphelinin sorgulanmasına bir süre ara verdik dedi. Ne yazık ki şüpheli kişi beklediğimiz açıklamaları yapmadı. Şimdi onun bize verdiği bölük bölçük bilgileri kontrol edecek, sonra da çapraz sorgulama yapacağız. Şüpheleriniz neye dayanıyor diye sordu Wallander. Geçmişte Hagelman, Lea ile Kans'ı hem kurye hem de yardımcıları olarak sık sık kullanmış dedi Putnis. Uyuşturucu tacirliği yaptıklarını kanıtlamayı umuyorduk. Hagelman gerektiğinde iş arkadaşlarını işkence yapmaktan ve öldürmekten kaçınmayan türde biridir. Tek başına çalışmadığı için şimdi çetenin diğer adamlarını arıyoruz. Adamların çoğu Rus vatandaşı olduğundan şu anda belki de ülkelerine dönmüşlerdir bile. Ama asla pes etmeyeceğiz. Hagelman'a ait birçok silah bulduk ve şimdi de Lea ile Kans'ı öldüren kurşunların bu silahlardan çıkıp çıkmadığını araştırıyoruz. binbaşı Liepa cinayetiyle bir ilgisi var mı diye sordu Wallander.
Henüz bilmiyoruz diye karşılık verdi Putnis ama Liepa'nın öldürülmesi önceden planlanmış bir cinayetti. Ya da daha doğrusu infazdı. Parasını ya da üstündeki herhangi bir şeyi çalmadılar. Bu yüzden de bu cinayetlerle ilişkili olduğuna karar verdik.
Binbaşı Liepa'nın başka bir yaşamı daha olamaz mıydı diye sordu Wallander.
Putnis yorgunlukla gülümsedi. Biz vatandaşlarımızın aldığı her soluğun denetlendiği bir ülkede yaşıyoruz diye karşılık verdi. Bu polis için de geçerli. Binbaşı Liepa'nın başka bir yaşamı olsaydı bundan mutlaka haberimiz olurdu.
Tabii biri ya da birileri onu korumadığı sürece.
Putnis ona hayretle baktı. Onu kim korumuş olabilir ki?
Bilmiyorum diye karşılık verdi Wallander. Ben yalnızca sesli düşünüyorum. Ne yazık ki dayanağı olmayan bir düşünce bu.
Putnis gitmek için ayağa kalktı. Aslında bu akşam sizi bizim eve yemeğe davet edecektim dedi. Ama ne yazık ki sorgulama tamamlanmadığından bu olası değil. Kim bilir belki Albay Mourniers'in bir planı vardır. Sizi yabancı bir ülkede yalnız bırakmak bizlere hiç yakışmaz.
Letonya Oteli çok güzel bir yer dedi Wallander. Ayrıca otele dönünce binbaşı Liepa'nın ölümüyle ilgili düşüncelerimin bir özetini çıkarmak istiyorum. Bu da bütün gece sürebilir.
Putnis tamam anlamında başını salladı. O zaman yarın akşam dedi. Ailemle tanışmanızı isterim. Karım Ausma müthiş bir aşçıdır.
Çok teşekkür ederim dedi Wallander. Ben de ailenizle tanışmak isterim.
Putnis odadan çıktıktan sonra Wallander zili çaldı. Mourniers onu evine ya da dışarıya yemeğe davet etmeden önce polis merkezinden ayrılmak istiyordu.
Otelime gitmek istiyorum dedi Wallander zil içeri girdiğinde. Bu akşam odamda oturup çalışacağım. Yarın sabah 8'de gelip beni alırsın.
Çavuş Wallander'ı oteline bıraktı. Wallander resepsiyondan birkaç tane kartpostalla pul satın aldı. Ayrıca kentin haritasını da istedi. Ancak görevli otelde ayrıntılı harita bulamayacağını, yakındaki bir kitapçıda istediğini bulabileceğini söyledi.
Wallander lobide etrafına bakındı ama ne gazete okuyan ne de çay içen birini gördü. Bu da onların hala burada olduğu anlamına geliyor diye geçirdiği içinden. Bir gün ortaya çıkacaklar, ertesi gün görünmez olacaklar. İzlediklerinden şüphe etmem isteniyor anlaşılan.
Kitapçıya gitmek için otelden çıktı, hava kararmıştı ve kaldırımlar sulu kardan ıslanmıştı. Cadde kalabalık sayılırdı.
Wallander ara sıra durarak vitrinlere bakıyordu. Vitrinlerde sergilenen mallar kısıtlıydı ve hemen hemen her vitrinde de aynı şeyler vardı. Kitapçıdan içeri girerken göz ucuyla arkaya baktı ama kendisini izleyen biri yoktu. Tek kelime İngilizce bilmeyen yaşlı bir adam ona Riga haritası sattı. Sanki uzun uzun konuşursa sonunda ne demek istediğini Wallander'in anlayacağına inanarak Letonca uzun uzun bir şeyler söyleyip durdu.
Wallander oteline geri döndü. Önünde bir yerlerde göremediği bir gözcünün varlığını hissediyordu.
Ertesi gün albaylardan birine neden kendisinin izlendiğini sormaya karar verdi. Konuyu alaycı ya da saldırgan bir tavırla değil, tersine dostça bir tavırla açmanın iyi olacağına karar verdi.
Otele dönünce doğruca resepsiyona giderek kendisini arayan olup olmadığını sordu.
Kimse aramadı Bay Wallander yanıtını aldı.
Odasına çıktı, satın aldığı kartpostalları yazmak için pencerenin önündeki masayı kenara çekti.
Bir yörker Riga Katedrali'nin olduğu kartı göndermeye karar verdi. Katedral gece yarısı gelen telefonla evinden çıkan ve bir daha geri dönmeyen binbaşının evine çok yakın bir yerdeydi.
Kocanı kim aradı Bayba?
Bay Eckers odasında ve bu sorunun yanıtını bekliyor.
Björk'e, Linda'ya ve babasına kart yazdı. Sonra son karta geldiğinde bir an için duraksadıktan sonra onu da kız kardeşi Christine'ye yollamaya karar verdi.
Bu arada saat 19 olmuştu. Küveti ılık suyla doldurdu ve küvetin yanına bir kadeh viski koydu. Sonra da gözlerini kapatarak olayları en başından itibaren yeniden düşünmeye koyuldu. Kurtarma botu, birbirine sarılmış iki ceset, daha önce gözünden kaçırdığı bir noktayı yakalamaya çalıştı.
Ruitberg görünmeyeni görebilme yeteneğinden söz edip dururdu. Garip görünen herhangi bir şeyin aslında son derece doğal ve gerçek olduğunu ileri sürerdi. Tüm olayı sistemli bir şekilde yeniden gözden geçirdi. Göremediği ipuçları neredeydi? Küvetten çıktıktan sonra masaya oturarak not almaya başladı. Letonyalı iki albayın doğru yolda olduklarından emindi. Kurtarma botundaki adamların bildiklerini anlatmadıkları için cezalandırıldıkları açıkça ortadaydı. Kurşunlandıktan sonra kurtarma botuna atılıp denize bırakılmalarının artık pek bir önemi yoktu. Bu cinayeti işleyen kişinin cesetlerin bulunmasını istediğine ilişkin eski inancından eser yoktu artık. Kurtarma botu neden çalındı diye yazdı. Botu kim çaldı? Letonyalı suçluların İsveç'e ellerini kollarını sallayarak girmeleri gerçekten de bu denli kolay mı? Bu hırsızlığı İsveçliler mi yoksa İsveç'teki Letonyalılar mı yaptı? Binbaşı Liepa İsveç'ten döndüğü gece öldürülmüştü. Onun susturulmasının arkasında birçok neden olmalıydı. Binbaşı Liepa ne biliyordu diye yazdı. Cinayetin işlendiği yerin benden gizlendiği bir olayda benden ne bekliyorlar? Bay Liepa diye yazdı. Bildiklerini neden polisten gizliyor? Notlarını bir kenara iterek kendisine bir kadeh viski daha hazırladı. Saat 21'e geliyordu ve karnı acıkmıştı. Telefonun çalışıp çalışmadığını kontrol etmek için ahizeyi kulağına götürdü. Sonra da aşağıya inerek resepsiyon görevlisine kendisini arayan olursa yemek salonunda olacağını söyledi. Yemek salonuna girdiğinde şef garson ona her zamanki masayı gösterdi. Kim bilir, belki de küllüğün kenarına iliştirilmiş küçük bir mikrofon vardır diye geçirdi içinden. Ya da masanın altına gizlenmiş biri. Kızarmış tavuk budu ve patatesle birlikte Erbeni şarabı içti. Restoranın kapısı her açıldığında resepsiyon görevlisinin içeri gelip telefon geldiğini söyleyebileceğini düşünüyordu. Kahvesiyle birlikte konyak istedi ve yemek salonunu incelemeye koyuldu. Bu akşam bir iki masa doluydu. Bir köşede bir grup Rus, diğer bir köşede de bir grup Letonyalı'nın ağırladığı Alman turistler oturuyordu. Çok ucuz olan hesabı ödediğinde saat 22.30 olmuştu. Bir an için gece kulübüne gitmeyi geçirdi içinden. Sonra vazgeçerek 15. kattaki odasına çıktı. Tam anahtarıyla kapıyı açarken telefonun çaldığını duydu. Yüksek sesle küfrederek hızla kapıyı açıp ahizeyi kaldırdı. ''Bay Eckers'la konuşabilir miyim?'' dedi kötü bir İngilizceyle konuşan bir erkek. Wallander söylemesi gereken şeyi yani yanlış numara olduğunu söyledi. ''Ah çok özür dilerim, yanlış odayı aramışım.'' diyerek adam telefonu kapattı. ''Arka kapıyı kullan, lütfen, lütfen.'' Aceleyle paltosunu ve el örgüsü beresini giydi. Hemen sonra vazgeçerek bereyi çıkarıp cebine attı. Lobiye indiğinde resepsiyon görevlisine görünmeden hızla uzaklaştı. Wallander döner kapıya yaklaştığında Alman grup yemek salonundan çıkıyordu. Otelin saunasına inen merdivenlerden hızla indi ve servis kapısına giden koridorda ilerledi. Gri çelik kapı Bay Paliyepa'nın tam da tarif ettiği gibiydi. Kapıyı dikkatle açtı, soğuk rüzgar yüzünü yaladı, hemen sonra da yükleme ramposundan geçerek kendini otelin arka tarafında buldu. Sokak loştu. Sokakta köpeğini gezdiren yaşlı bir adam dışında kimse yoktu. Karanlıkta kıpırdamadan durarak bekledi, kimse gelmedi. Köpeği işini yaparken yaşlı adam sabırla bekliyordu. Köpeğin işi bittikten sonra yaşlı adam Wallander'in yanına yaklaşarak kendisini izlemesini söyledi. Bir köşeye saptılar. Wallander uzaklardan gelen tramvayın sesini duydu, beresini başına geçirdi. Kar durmuştu ve ayaz vardı. Yaşlı adam köşeyi döndükten sonra ağır adımlarla yürüdü. Wallander onu izledi. Köşeyi dönünce de ne adamı ne köpeğini gördü. Yanı başında bir araba durmuş ve binmesi için kapı açılmıştı. ''Bay Eckers'' dedi bir ses arabanın içinden. ''Bir an önce buradan uzaklaşmalıyız.'' Wallander arabaya binerken bu yaptığının çok yanlış olduğunu düşündü. Daha o sabah Zitz'in kullandığı arabada hissettiklerini anımsadı. Hissettiği o yoğun korkuyu anımsadı. Korkusu geri dönmüştü. 12. Ayrımın Sonu. Sayfa 173.